Ayrım 32. Neden öldürüldüler? 3. kitap. Dipsiz kuyu. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 392. Umut davasında devletin ayıbı. Cezaevinde 5 yıl yattıktan sonra 2005 yılında tahliye edilen Umut davası hükümlüsü Şeriatçı Selam gazetesinin yazı işleri müdürü Mehmet Ali Tekin'e devlet yardımı yapıldığı ortaya çıktı. Tekin muhtarlıktan aldığı fakirlik belgesiyle Küçükçekmece Kaymakamlığına başvurdu. Geçim sıkıntısı çektiğini iddia eden Tekin'e, Kaymakam Osman Hebiloğlu'nun onayıyla hemen 2000 YTL'lik para yardımı yapıldı. Ancak Tekin'in iddia edildiği gibi, geçim sıkıntısı çekmediği ortaya çıktı. Başakşehir konutlarında lüks bir daireye sahip olduğu belirlenen Tekin'in ikamet ettiği bu daire, kombili, asansörlü, bahçeli, kapıcılı ve bahçıvanlı. Tekin, parayı telefon borçlarını ödemek için aldığını iddia etti. Küçükçekmece Kaymakamı Osman Hebiloğlu ise yardım olayını doğrulayarak yardım yazısının altındaki imza bana ait. Bu kişinin Umut davası sanığı olduğunu bilmiyorduk, dedi. Karar ikinci kez bozuldu. Davanın temyiz incelemesi Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yapıldı. Bu kez dava dosyası 2006/1554 E sayılı dosya numarasını aldı. Anılan daire 2006/6101 K sayılı kararı ile temiz incelemesi sonucu sanıklardan Ferhat Özmen hakkında verilen hükmün onanmasına karar verildi. Ekrem Baytap yönünden eksik inceleme nedeniyle Yusuf Karakuş ve Fatih Aydın yönünden ek savunma hakkı verilmediği nedeniyle Abdülhamit Çelik'in talebi olmadığı halde 4959 sayılı yasadan yararlandırıldığı Mehmet Ali Tekin, Hasan Kılıç, Yusuf Karakuş, Mehmet Şahin, Fatih Aydın ve Muzaffer Dağ Deviri'nin örgüt içindeki konum ve faaliyetleriyle uyumlu şekilde bilgi vermek suretiyle, örgütün dağılmasına veya meydana çıkartılmasına yardım ettiklerine ya da bilgi ve destek vererek yahut bizzat çaba göstererek örgütün amaçladığı suçun işlenmesine engel olduklarına dair yeterli delil bulunmadığı halde pişmanlık yasasından yararlandırıldıkları ve 5237 sayılı TCK'nın 58. maddesinin uygulanması gerektiği gerekçeleri ile yerel mahkeme kararını bozdu. Yargıtay'ın ikinci kez bozma kararının ardından Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Aralık 2007'de yeniden görülmeye başlanan davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı Salim Demirci, bozmadan önceki mütalaasının gerekçesini aynen tekrarladığını söyledi. Demirci, Ekrem Baytap'ın anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs suçundan müebbet ağır hapis, Mehmet Ali Tekin ve Hasan Kılıç'ın silahlı terör örgütünde özel görevi haiz yöneticilik yapmak suçundan 12 yıl 6 aydan 18 yıl 9 aya kadar hapis, Abdülhamit Çelik, Fatih Aydın, Yusuf Karakuş ve Mehmet Aydın'ın ise örgüt üyeliğinden 6 yıl 3'er aydan 12 yıl 6'şer aya kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Demirci, Hasan Kılıç, Ekrem Maytap, Mehmet Şahin, Fatih Aydın, Mehmet Ali Tekin ve Yusuf Karakuş'un eve dönüş yasasından yararlanmak istemlerinin reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme başkanı, sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi. 2008 yılına gelindiğinde dava halen sürerken Ferhan Özmen dışında tutuklu kalmadı. Namus borcu. Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü 24 Ocak 1993'ten karar duruşmasının yapıldığı 2005 yılına kadar 12 hükümet, 14 İçişleri Bakanı, 12 Adalet Bakanı, 4 DGM savcısının değiştiği ülkemizde ne yazık ki Uğur Mumcu cinayeti bütün bağlantılarıyla aydınlatılamadı. Süleyman Demirel'in 49. hükümete başkanlık ettiği dönemde gerçekleşen suikastın ardından devlet yöneticileri bu cinayeti aydınlatmanın namus borcu olduğunu söylediler. Ancak bu borç ödenemediği gibi yeni cinayetlerle katlandı. Cumhuriyet'in ödünsüz savunucusu Uğur Mumcu, yaşamı boyunca yazıları ve araştırmalarıyla yılmadan ve usanmadan hepimizi düşündürmeye, aydınlatmaya ve uyarmaya çalıştı. Bir kişiye yapılan haksızlığı bütün topluma yapılmış sayan Uğur Mumcu, kitlelere mal olmuş bir yazardı. Uğur Mumcu, aydınlanma devrimini özümsemiş, ödünsüz bir devrimciydi. Düşünce ve davranışları bu değerlerden oluşuyordu. Mumcu'nun eğilmeyen, bükülmeyen kalemi, karanlık güçleri öfkelendiriyor, çileden çıkarıyordu. O bir an olsun umutsuzluğa kapılmadı. En ön safta görevini üstlendi. Giderek toplumumuzun gözü, kulağı, beyni oldu. Mumcu belgesiz ve bilgisiz hiçbir konu hakkında yazmadı. İşin kolayına kaçmadı. Tarikat, siyaset, ticaret ilişkilerini çözmek istiyordu. Biliyordu ki bu ilişkiler ortaya çıkarılıp yok edilmedikçe ülke huzura kavuşamaz, mutluluğun resmi yapılamaz. Bunun için okudu, araştırdı ve düşündü. Ona göre çağımızın en büyük suçu haksızlıklara, adaletsizliklere, yolsuzluklara, halkın malını çalanlara, savaş kışkırtıcılığına karşı çıkmayarak susmaktı. Uğur Mumcu bu suçu işlemediği için öldürüldü. Özge Mumcu, Türkiye'nin canını yaktılar. Bir baba olarak Uğur Mumcu'yu bize anlatır mısınız? Bana sorulduğunda zorlandığım soruların başında gelir. Babama anlatırken çocukluğumun o sıcacık günleri aklıma gelir. Mutluluğun güvenle harmanlandığı bir aile ortamında büyüdüm. Babamla olan anılarım ne yazık ki sınırlı olduğu için de bir o kadar değerli. Babam çok sevecen, sıcakkanlı, çocuklarını çok seven, ailesine ve dostlarına çok önem veren bir insandı. Bizleri imkanlarımızın el verdiği ölçüde şımartırdı. Bu şımartma sadece maddi yöne yansımazdı. Bize ne yaparsak yapalım, arkamızda olduğunu hissettirirdi. Eğer bir hata yapmışsak, ileride bizlere sorun çıkarmaması için o hatanın telafisini sağlayacak yolları bulurdu. Ama bunu da hatamızın ne olduğunu anlamamızı sağlayarak yapardı. Aile dostlarımızın hala anlattığı bir hikaye vardır. 7-8 yaşlarındayken çok ağır bir orta kulak iltihabı geçirdim. 45 güne yakın okula gidemedim. Tabii bu dönemde doktor bana düzinelerce ilaç yazmış. Bunlardan bir tanesi de acımsı bir şurup. Bu ilacın tadından çok rahatsızım ve içmemeye karar vermişim. Öyle bir inat ki içirmeye kalktıklarında ağlamaya başlıyorum. Babam en sonunda benim bu halime dayanamıyor, istemiyorsa kızıma içirmeyin diyor. Tabii hastalığım daha ağır basıyor ve ben şurubu içmek durumunda kalıyorum. Ağabeyimle benim iyi bir eğitim görebilmemiz için çok çalışırdı. Soyadımızdan dolayı devlet okulunda sıkıntı yaşayacağımızı düşünürdü. O nedenle bütçemiz ucu ucuna yeterek bizi özel bir okulda okuttu. Bir ya da birden çok yabancı dil öğrenmemizi, büyürken de yeteneğimize göre hobiler edinmemizi isterdi. Ağabeyim gitar çalardı örneğin. Hocası Ahmet Kanneci'ydi. Bense piyanoya yönelmiştim. Hocam rahmetli Kamuran Gündemir'di. Ancak 24 Ocak'tan sonra piyano ile aramıza derin bir uçurum girdi. En iyi dinleyicim babamdı çünkü. Yine de müzikle aram bozulmadı. Piyano çalmayı içim almasa da şan çalışmaya başladım ama uzun yıllar sonunda. Evimizde neredeyse her gün bir misafir olurdu. Çocukluğumun büyük bir kısmı gazeteciler, yazarlar ve sanatçılar arasında geçti. Hayatımın o döneminin bana büyük bir zenginlik kazandırdığını düşünüyorum. En güzel günlerimiz dededen kalma yazlıkta, yani Ayvalık'ta geçmişti. O yaz günlerinin tadını asla unutamam. Uzun aile sohbetleri, yüzme çabaları, doyurucu dost sohbetleri, çamlık lokmaları, cunda gezileri. Babam evin bir kısmını kütüphane ve çalışma ofisine çevirdiğinden daha çok evde olurdu. Biz okuldayken çalışır, akşamüstü çayını mutlaka içer ve akşam yemeklerinde mutlaka beraber sofraya otururdu. O yemeklerde okulda yaşadığımız olaylardan ve günlük olaylardan konuşulurdu. Babam hepimizi güldürecek bir konu bulurdu mutlaka. Sofralardan yayılan şen kahkahalar hala kulağımda. Ağabeyim ufakken sarışın olduğundan adı Sarı Paşa'ydı. Ben ise tamamen siyah ve kıvır kıvır saçlara sahip olduğumdan kara böcektim. İnsan geçmişe baktığında yaşanan kötü şeyleri de unutur ve güzelleştirir. Arada ufak tefek olaylar olsa da tek söyleyebileceğim şu ki çok mutlu bir aileydik. Bir yandan yaşananları daha zor yaptı ama bir yandan da acıların üstesinden gelmeyi kolaylaştırdı. Annemin hep söylediği gibi acıyı bal eylememizi sağladı. Tabii Türkiye'nin sıcak gündeminin hem çok içinde hem de çok dışındaydık. Ben o zamanlar çok küçük bir yaşta olduğum için dışarıda olan olayları ne kadar algıladım tartışılır. 1988 yılında Papa, avcı ve mafya kelimelerini ve bu kelimelerin birbiriyle ilişkilerini biliyordum mesela. Ya da Gece Yarısı Ekspresi diye bir filmin önemli olduğunu ve bunun büyüklerin izlemesi gereken bir film olduğunu da. 12 Eylül'ü de, Özal'ı da, Kenan Evren'i de. Özal'a suikast girişimini de. Bir de o dönem Milliyet ünlü binaların projesini veriyordu ve bense Cumhuriyet'in hediye olarak Anıtkabir verebileceğini iddia ediyordum. Son dönemlerden hatırladığım ise birbiri ardına işlenen cinayetler ve gelen ölümler ve bu yaşananların babama ne kadar etkilediği, Muammer Aksoy'un öldürülüşünü net hatırlıyorum ve de Bahriye Üçok'un. Aklıma babama da bir şey olabileceği 10 yaşlarındayken gelmişti. 24 Ocak 1993 günü aklıma geldiğinde hala boğazıma bir yumru takılıyor. Olay olduğunda evde yalnızdım. Annemle babam bir hasta ziyaretine çıkmıştı. Ağabeyim ise Bulutsuzluk Özlemi konserine doğru yola çıkmıştı. Babam önden çıktı. Annem beni tembihledikten sonra kapıyı kapatmıştı ki çok şiddetli bir patlama oldu. Evin yakınındaki trafo patladı sandım önce. Çünkü elektrikler gitmişti. Yan apartmandan insanların çıktığını görüyordum ama ben bir şekilde evde kaldım ve telefonlar çalmaya başladı. Net olarak Elhan Selçuk ve Arı İnan'la konuştuğumu hatırlıyorum. Sayısız telefonda sayısız ses "Doğru mu?" diye soruyordu. Sadece bu iki isme sorabildim. "Ne oldu?" diye. Tabii ki hiçbir şey söyleyemediler. Ardından eve Hüseyin eniştem ve komşumuz Ayça geldi. Bir saat geçinceye kadar da kimse bana bir şey söylemedi. Ardından annem ve gözleri yaşlı dostlarımız geldi. Annem, "Yiğit ol yavrum, baban öldü," dedi. Sadece 11 yaşındaydım. Olaydan sonra neler yaşadınız? Gidenin yerini hiçbir şey alamaz. Aile olarak çok büyük bir kayıp yaşadık. Ama özellikle de cenazeden sonra babamın kaybının sadece bizim kaybımız olmadığını, herkesin bu acıyı öyle ya da böyle bir şekliyle paylaştığını anladım. Bir kargaşa yaşadığımız kesin. Üstesinden gelmek kolay olmadı. O her zamanki yemek masasından bir tabağın gitmesi, gece yarılarına kadar yazı dizileri üzerinde çalışırken çıkan o printer'ın sesini duyamamak çok çok zor oldu. Yalnız büyük ailemiz ve aile dostlarımız her zaman yanımızda oldu. Vakıf kurulurken de, mezuniyet törenlerimizde de, gittiğimiz tatillerde de. O dönem gittiğim okulun öğretmenleri ve yetkilileri de çok anlayışlı davrandılar. O nedenle yaşadığım her şeye rağmen yine de şanslı olduğumu düşünüyorum. Ve bu soyadını taşımanın da bir şans olduğunu düşünüyorum. Yaşam yolunda çok göz önünde ve devamlı eleştirilmeye yol açsa da iyi ki Muncu'yum diyorum. Uğur Muncu'nun bu kadar sevilmesinin ve hiç unutulmamasının nedeni sizce nedir? Günden bugünü anlatır, yarın bir başka konu alır, götürür bugün olanları ve biz daha geçmiş günü anlamadan yeni gündeki olayı tartışmaya başlarız. Olanı biteni anlamakta güdük kalırız ve analizlerimiz rakı masalarındaki genel geçer sözlerden ibaret kalır. Bugünümüzü belirleyen bir tarih olduğuna göre bu tarihin aslında neyi şekillendirdiği çok önemli. 1990'lardaki Kürt sorununu inceleyen babam birkaç adım geçmişe gitti ve Kürt-İslam ayaklanmasının 1919-1925 yıllarındaki belgelerini çıkardı. Bu belgelerde bugünü etkileyen öge neydi onu araştırdı. 27 Mayıs 1960 tartışılırken o dönemi anlatan mektupların peşinden gitti mesela. İnkılap mektuplarıydı bu kitap ve bir dönemin nasıl yaşandığını ortaya koyuyordu. 1968'de meclise giren ve toplum üzerinde önemli bir gücü bulunan tipteki bölünmenin nasıl olduğunu hala bu insanlar hayattayken araştırdı. Aybari ile söyleşi ile bir uzun yürüyüş bu şekilde ortaya çıktı. 1980'lerin bir projesi olan Yeşil Kuşak ile 12 Eylül sonrasında devletin şeklinde yaşanan tartışmaları kurcaladı ve derin bir araştırma olan Rabıta ile Tarikat, Siyaset, Ticaret çıktı ortaya. Baktı olmadı, bu liberalizm tartışmalarında çok ciddi görünüyor. O zaman da liberal çiftliği yazdı, belki gülerken anlaşılır diye. 1982 yılında yazdığı Terörsüz Özgürlük kitabını, Nadir Nadir'in yazdığı önsöz özetler belki de meramımı. Sağlam hukuk bilgisi, temelli hukuk kültürü, ödün vermez cesareti, yorulmak bilmez çalışkanlığı ile Uğur Mumcu, her gün Türk toplumunun aksayan yanlarından birini ele almakta, böylece sorumlu yöneticileri uyarmaya gayret etmektedir. Yazılarında ele aldığı kişilere karşı Uğur'un hiçbir kişisel hesabı yoktur. Onlara toplumsal sorunlarımızın bir pürüzü diye bakar. Güçlü belgelere dayanmaksızın kimse ima yoluyla da olsa sataşmaz. Bir konuyu aydınlatmak, kanayan bir yaraya parmak basmak için kimi zaman günlerce belge peşinde koştuğu, dosyalar arasında gece yarısına kadar çalıştığı olur. Keskin bakışlı bir gözlemci, belgesel bir eleştiricidir o. Güçlü hukuk mantığını çok kez ince bir mizah çizgisiyle çerçevelediği için yazıları, nedenli ağır olsa da okura ferahlık verir. Uğur Mumcu'nun yazıları bugün günceldir. Bunlar, yarınki kuşaklar hesabına kuşkusuz ibret alınması gereken bir tarih dersi yerine geçecektir. Sizce neden öldürüldü? Babamın her kesimden çok seveni olduğunu biliyorum. Ve bu olayın ailemizin değil, Türkiye'nin bir dramı olduğu da ortada. Bir ülkede 40 yıl boyunca cinayetler işleniyor ve bu cinayetler her kesimden aydına, hukuk adamlarına, gazetecilere, profesörlere yönelmişse ve şu anda bir yönetim aracı olan siyasetin hali ortadaysa bunu sorgulamak, bu insanların neden öldüğünü gerçekten iyi bilmek gerekiyor. Bana neden öldürüldüğünü sorarsanız, Türkiye'nin karanlık kuytularda saklanmış gizemli ve çirkin gerçeklerini, ceplerini birbirine bitiştiren adamların kirli ilişkilerini ortaya çıkardığı, bütün bu gerçekleri belge ve bulgularla ortaya koyarken sarsılmaz bir teorik temele dayandırmasıdır. Yaşamının son döneminde Kürt sorununu incelerken yaklaştığı belgeler ve ortaya dökülebilecekler bir kesimin canını çok kötü yakacaktı. Onun yerine ailemizin ve tüm Türkiye'nin canını yaktılar. Bugün geriye baktığınız zaman olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'ye çok büyük bir değerin kaybettirildiğini düşünüyorum. Objektif olarak yaklaşmam elbette zor. Ancak onun gibi bulgu ve belgelerle gerçeği ortaya çıkarıp ve ortaya çıkan gerçeklerle teorik çerçeveyi bu kadar kararında harmanlayan bir araştırmacı gazetecinin daha çıkabileceğini sanmıyorum. Günümüzde birkaç bilgi kırıntısıyla yorum yapan ve daha da kötüsü bu bilgi kırıntılarını kendi siyasi görüşüne göre eğip büken çok gazeteci var. Babamın dediği gibi, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak daha da yaygınlaştı, hatta bir üslup oldu. Uğur Mumcu Türkiye için çok büyük bir kayıptır. Ancak yılların ardından hamasi sözlere ve unutkanlığa sığınmak yerine nasıl bir yöntemle gazetecilik yaptığı ve Türkiye'de neleri aydınlattığına bakmak gerekir. O zaman bir olan kayıp binlerce kazanca ulaşır. Temmuz 2008. Emin Değer. Onu çok arıyoruz. Uğur Mumcu'nun hem dostu hem de avukatı olarak bize Uğur Mumcu'dan söz eder misiniz? En son ne zaman görüşmüştünüz? Uğur Mumcu dürüst, davasında inançlı, Türkiye'yi seven, Atatürk'e hayran, Atatürk'ün düşüncelerinden sapmayan bir Türk aydını olarak tanır ve severdim. Eğer bir konunun peşine düşmüşse, onun her türlü belgesini, bilgisini bulur, değerlendirir, ondan sonra yazar ya da konuşurdu. Bir dava adamıydı Uğur Mumcu. Davası Atatürk Cumhuriyeti'ni korumak, kollamak ve onu adım adım değil, koşar adım geliştirmekti. Uğur'un kitaplarını okuduğunuzda bir şeyler ateşlenir içinizde. Onun bir yazısını okuyup da ona bağlanmamak mümkün değildi. Yazdıkları okuyanı mutlaka etkiler, yönlendirirdi. İnandırıcı, güven veren bir düşünce ve eylem adamıydı. Uğur bu nitelikte bir insandı. Uğur Mumcu ile olaydan bir gün önce saat 12.35'te görüştüm. Ben onu aradım. 15-20 gündür görüşmüyorduk, özlemiştim. Ne zaman görüşebileceğimizi sordum. Hafta içinde ben sana uğrarım, dedi ama ertesi gün acı haberi aldık. O gün Uğur'la telefon görüşmemiz 30-35 dakika sürdü. Harp Akademisi'ndeki konferansını coşkuyla anlattı bana. Askerlerin nasıl kendisine ilgi gösterdiklerini, nasıl büyük bir ilgiyle onu dinlediklerini uzun uzun anlatırken, biliyor musun Emin ağabey, bir zamanların sakıncalı bir iadesini 500 kurmay adayı subay 5 dakikadan fazla ayakta alkışladı, dedi. Ne zaman Mumcu'yu ve o uğursuz günü anımsasam, o coşku dolu sesinin tonu yeniden işlenir belleğime. Uğur Mumcu'nun yaşamında çok önemli bir kilometre taşı olan 12 Mart döneminin yakın tanığıydınız. O dönemden bize söz eder misiniz? 12 Mart tam bir darbe görüntüsünde olmayan ama gelişmeleri açısından incelendiğinde, hele ardılı 12 Eylül ve getirdikleriyle ele alındığında, emperyalizmin yönlendirdiği egemen istencin denetiminde gerçekleşen dört dörtlük bir darbe olduğu anlaşılır. 12 Mart, Türkiye'deki aydınların kıyımıdır. Bu evrelerin hemen tümünde ABD'nin etkisi ve katkısı belgelenmiştir. Bir Johnson mektubu, Dixon raporu ve benzerleriyle gençliğin sağ-sol ayrımıyla birbirini suçlayıp savaşılmasının art alanı aydınlanmıştır. Dixon raporu 1966 yılının Temmuz ayında tabii senatör Haydar Tunçkanat tarafından Cumhuriyet Senatosu'nda açıklanmıştır. Dixon, 1963-1966 yıllarında Türkiye'deki ABD Yardım Kurulu'nda görev yapmış CIA ajanı bir albaydır. Bu oyunun nerede başladığına ve nerelere kadar uzanacağına işaret edilmişti. Raporda dikkati çeken üç önemli ana amaç vardır. Bunlardan biri raporda şu sözlerle yer alır. Bu sebeple herkes müttefiktir ki, bu tehlike muhalefetin tedrici şekilde parçalanmasını ve bütün arzulanmayan sonuçlarıyla birlikte sol ve sol eğilimlerin benzeri bir birlik yaratmasını önlemek üzere boğulmasını tahrik eder ve hatta bizi buna zorlar. İkinci amaç şöyle açıklanır. Diğer taraftan çok müessir, tarafsızlaştırma çabalarının daha başarılı uygulanmasının müşterek gayretle sağlanması gerekli görünmektedir. Rejime sadık olmayan devlet memurları ve subaylardan en tehlikelileri bir program dahilinde tasfiye edilmelidir. Üçüncü amaç, 27 Mayıs'ın getirdiği anayasanın bazı maddeleri, tabi senatörlük müessesesi ve benzeri diğer problemler gibi kanuni sistemin bazı hukuki aykırılıklarının düzeltilmesi, usul ve imkanları da rejimin gelecekteki emniyetini garanti edecek bir tedbir olarak düşünülmektedir. Bu amaçlara ulaşmak önce 12 Mart'ta denendi. İstenenler tam gerçekleştirilmediği için 12 Eylül'e taşınan program Atatürkçülük perdesine bürünerek uygulandı. Hem de Kemalizmi kendine bayrak yapan 12 Eylül kadrosunun alkışları arasında. Uğur Mumcu ve 12 Mart. M. Emin Değer, Uğur Mumcu ve 12 Mart, Geriye Dönüşün İlk Adımı, AG Kitapları, 2. Baskı, Ankara 2002. Adlı kitabımda bunu uzun uzun anlattım. 12 Mart'ın göz gözü görmez günleriydi. Sistem, aydınların ve halkın tepesine balyozu olanca gücüyle indiriyordu. Uğur tutuklanmış, Mamak askeri cezaevi tutuk evine konulmuştu. Mumcu'nun ablası ve ağabeyi de avukattır ama bir başka avukat ararlar Uğur'un savunması için. Uğur güvendiği kime adlar verir, mutla giderler. Yıldırım Pekkan dışında Uğur'un savunmanlığını almak istemez gittikleri meslektaşları kapılar yüzlerine kapanır. Uğur Mumcu düşünceleriyle bize katkısı olan bir yazardı. Görüşleri bize yakın olan Türkiye İçin Devrim Dergisi yazarlarındandı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Kürsüsü'nde de asistandı. 12 Mart öncesi yüz yüze gelmedik, onu yazılarından tanıyordum. Bir Kemalist olarak sevgim vardı kendisine. Bir gün bir arkadaşım telefonla Uğur Mumcu'nun yakınlarının bana geleceğini söyledi. Bekliyorum dedim. Ablası Beyhan Gürson ve ağabeyi Ceyhan Mumcu geldiler. Uğur'un savunmanlığını alıp alamayacağımı sordular. Duraksamadan elbet dedim. Onur duyarım savunmaktan. Saklanamayan bir sevinç içinde ayrıldılar. Uğur Mumcu, savunmanlığını üstlendiğimi öğrendikten sonra duygularını şu birkaç satırlık mektupla iletmişti. Emin ağabey, davamı kabul ettiğinizi dün akşam öğrenebildim. Şimdiden teşekkürler. Dostlar ancak böyle günlerde belli oluyor. Cezaevinin duvarları turnusol kağıtları gibi herkesin rengini ve kişiliğini ortaya koyuyor. Mektup daha ilk satırlarında anlam yüklü bir mesaj taşıyordu. Bu mesajın anlamını sonradan öğrenecektim. Uğur'la ondan sonra çok yakın arkadaşlığımız oldu. Basın davalarını ben izledim, kaybettiğimiz dava pek olmadı. Uğur Mumcu gerçekten suçsuzdu. Normal koşullarda ne dava açılırdı ne de yıllarca suçlu sayılarak yargılanmaları söz konusu olurdu. Ne yazık ki koşullar Ankara Hukuk Fakültesi'nin kariyere soyunan başarılı asistanını önce tutuklatmış, sonra Patmos Dağları'nda sakıncalı piyade olarak halk çocuklarıyla yurt hizmetine yollamış ve daha sonra da "Sen suçlu değildin" demişti. Pek çok 12 Mart mağduru gibi onun da yazgısı değişivermişti. Uğur Mumcu neyle suçlandı? Bu sorunun yanıtı dava süresince suçlamanın Türk Ceza Yasası'nın değişik hükümlerini uydurulmaya çalışılması nedeniyle hiçbir zaman tam olarak verilemedi. Nedeni, Uğur Mumcu'nun yerleşik ceza sistemimize göre yargılanmasını gerektirecek bir eyleminin bulunmamasıydı. Ama özel savaş hükümlerine, kontrgerilla kafasına göre suçlanan Uğur'un dünya görüşüymüş, suçlanan Kemalizmmiş. Bunu da açıkça suç sayamıyorlardı. Sen Kemalist görüşlüsün, bu görüş suçtur demek zordu. Kemalizmin değişim ve devrimci özünü de doğrudan suçlamak kolay değildi. Ama değişim, evrim isteyenlere de meydan boş bırakılamazdı. Bu nedenle devrimden söz edenlerin, komünist devrimi amaçladıkları, bu gibilerin komünizme hizmet ettikleri hem MİT hem de emniyet görevlilerine ders olarak okutuluyordu. Ayrıca emniyet görevlilerimizin de Amerika'da eğitildikleri düşünülürse 12 Mart sorgulamalarının kaynağı ve gelişmeleri anlaşılabilir. ABD'deki eğitimin asıl amacı, sistemin evrimi için girişimlerin, özgürlük, bağımsızlık ve değişim isteyenlerin komünist sayılarak sorgulanması için polisin hazırlanması yani indoktrine edilmesiydi. Uğur'un nasıl suçlanacağının bilinememesi nedeniyle sözde suç sayılan eyleme ceza yasasında yer bulabilmek için verilen uğraşları sonucunda dava 14 Nisan günlü iddianameyle açıldı. 7 Haziran günü de sorgu ve savunma için duruşmaya geçildi. İddianamedeki suçlamalardan biri şöyleydi. Bir konuşmasında Amerikan emperyalizmi ve onun işbirlikçisi iktidara çatarak devrimlerin durdurulamayacağını söylemiştir. Sanığın durdurulamayacağını iddia ettiği devrim, komünist devrimdir. Savcıya göre Uğur Mumcu, bu sözlerle Türk Ceza Yasası'nın 142. maddesini ihlal etmiş, komünizmi övmüştü. Uğur Mumcu bu suçlamayı mahkemedeki ilk sorgusunda şöyle yanıtladı. Ben Kemalist devrimciyim. Devrimcilik görüşüm budur ve bu sözcüğü Kemalist devrimci olarak kullanırım. Bu hususta yüzlerce yazı yazmışımdır. Uğur, olayları yaşamın gerçeklerine göre değerlendirmiş ve onu yenmek isteyenler onun karşısına yenik düşmüşlerdir. Uğur Mumcu kendini savunurken hukukun ana ilkelerini savunuyor ve böylece düzeni yargılıyordu. Onun engin bir tarih bilinciyle Ulusal Kurtuluş Savaşımızı değerlendiren sözlerinin suç sayılmasının nedenini yıllar sonra anlayabilecektik. Uğur Mumcu sizce neden öldürüldü? Uğur Mumcu'nun dünya görüşünün ve toplumsal bilincinin temelinde yaşamının her döneminde esin aldığı Kuvayi Milliye ruhu vardı ve elbet bu niteliğiyle emperyalist sistemin hedefindeki bir aydın idi. Uğur Mumcu, yurtsever olduğu için, halkını sevdiği için, doğruyu savunduğu için, gerçekleri görmekle kalmayıp halka anlattığı için öldürüldü. Önce suç yokken suçlandı. Bu bir uyarıydı, olmadı. Susmadı Mumcu. Evet, suçu yoktu Uğur'un, susamazdı. O çağının tanığı bir aydın olmanın onuruyla yaşadı. Uğur'un özellikle toplum ve gençlerin üzerinde korkunç etkisi vardı. Gençleri toplumu bir dava için peşine takıp götürebilecek nitelikte bir insandı. Ama onları hiçbir zaman peşine takmayı düşünmedi. Konuşmaları büyük bir ilgiyle dinleniyor, yazıları merakla okunuyordu. Gittiği yerlerde mutlaka insanları etrafına topluyor, onlarla ülke sorunlarını tartışıyordu. Genç bir yazarın toplumda yarattığı bu etki ileride bir hareketin liderliğine dönüşebilirdi. Gerçi Uğur Mumcu böyle bir düşüncede değildi ama böyle düşünmüş olabilirler. Uğur'un yazdıkları yalan değildi, doğruydu. Yazdıkları belgeseldi. Toplumu düşünceleriyle bir yöne sevk eden insanlar bizim gibi ülkelerde yaşatılmaz. Bir başka deyişle neden Uğur Mumcu sorusunun yanıtı, onun ulusal bilinçle soyunduğu anti-emperyalist savaşımında mesleğinin gereklerini, meslek etiğine aykırı düşmeyen bir yöntemle ve bilinçle yapmasında aranmalıdır. Olaydan hemen sonra oluşturulan Uğur Mumcu Cinayetini İzleme Kurulu'nda bulundunuz. Bu kurulun çalışmalarından bize söz eder misiniz? Bu kurulun çalışmalarında bir aşama kaydedilemedi. Olamazdı da, çünkü bu kurul içinde yer alan bir kişi MİT mensubuydu. Ben o adama güvenmediğim için kuruldan ayrıldım. Kurul daha sonra Barolar Birliği'ne devredildi. Ben neden devredildiğini bilmiyorum. Soruşturma ve dava süreciyle ilgili görüşleriniz neler? Uğur Mumcu'ya yönelik saldırıyı duyar duymaz olay yerine gittim. Çok kalabalıktı. İnsanlar olay yerinde dolaşıyordu. Kimileri yerden, apartmanların alt kat pencerelerinden, ara yerlerden bir şeyler topluyordu. Bir yandan da çalı süpürgesiyle ortalık temizleniyordu. Orada bulunan yetkilileri sert bir dille uyardım. Olay yerine kimsenin girmemesi gerekir, dedim. Sonradan o gün orada yapılanları anımsadığımda, hukukun kanıt toplama kurallarına uyulmadığını, böylece kanıtların karartılması için sanki özel bir çaba harcandığını düşünmeye başladım. Kanıtların toplanmasında o hukuk dışı yöntem önlenebilseydi, soruşturmanın yazgısı elbet başka olurdu. Olay yerinde Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Nusret Demiralı, tutanak tutarken gördüğümü anımsıyorum. Sonradan dosyayı incelediğimde yarım sayfalık tutanak tutup kanıtların toplanmasını güvenlik güçlerine bırakarak ayrıldığını öğrendim. O alandaki parçaların gelişigüzel toplanması, süpürgeyle temizlik, yetkili savcının görevini bırakarak gitmesi, soruşturmanın günümüze uzanan gelişmelerine bakarak değerlendirildiğinde, olayın aydınlanmasını önlemenin ilk adımıydı. Yani daha o anda Uğur Mumcu suikast olayının çözümünü önleyici, önlemler uygulamaya konulmuş demek yanlış olmaz. Sanki önceden tasarlanmış bir kanıtları yok etme projesi uygulanıyordu. Bu olay, sıradan bir ölüm de olsa soruşturma yetkisi savcınındı ve olay yerine gelen savcı görevini bırakıp gidemezdi. Uğur Mumcu olayında bu ilk hukuk dışı olgunun geleceğin habercisi olduğu nedense düşünülmedi. 4-5 duruşmaya girdim. O duruşmalarda davadan sonuç çıkmayacağını anladım. Davada karar verildi ama gerçeği yansıtmadığı kanısındayım. Mumcu cinayeti içinde CIA var ama buradaki maşaları kim? Ben doğru tespit yapıldığına inanmıyorum. Bir şey söyleyemeyeceğim. Uğur Mumcu cinayeti tüm yönleriyle aydınlatılamadı. Bunun nedeni sizce nedir? 24 Ocak 1993'e sadece 5 ay kala dönemin MİT Müsteşarı Kor General Teoman Koman, devletin şeffaflaşma politikası çerçevesinde gazetecilerle birlikte yemek yiyor. Yemek bitiyor, sohbet başlıyor. Coman bir soru üzerine, terörün önümüzdeki günlerde sansasyonel eylemlere başlayabileceğini, kamuoyunda bilinen isimlere yönelebileceğini belirtiyor ve hatta aranızdan birileri de öldürülebilir diyordu. Yemekte bulunanlardan biri de Uğur Mumcu'ydu. Uğur bana bu olayı anlatırken, MİT müsteşarı için sanki bana göz kırpıyordu, dedi. Korgeneral Coman'ın söylediklerinden, MİT'in olayı önceden öğrenme yetisinde olduğu anlaşılıyor. Bir korgeneral böyle bir şeyi kanıt olmadan söyleyebilir mi? Bulunduğu yer, rütbe ve makamı bu sözün gerçekliğinin kanıtı sayılmaz mı? Bunun anlamı açıktır. Kimlerin ya da hangi güçlerin böyle bir işe girişeceklerinin de saptanmış olmaması düşünülemez. Ama o günden bugüne olayın aydınlatılamaması nasıl yorumlanabilir, bilen varsa söylesin. Türkiye'nin kaderi 1947 Truman doktriniyle Amerika'ya teslim edilmiştir ve Türkiye'den ondan sonra özgürce kendi iradesiyle karar alabilecek ne yönetim ne de parlamento çıkmıştır. Bu konuda Oltadaki Balık Türkiye, M. Emin Değer, Oltadaki Balık Türkiye, Otopsi Yayınları, 10. Baskı, İstanbul, Ekim 2007. Adlı kitabımda yer alan petrol imparatoru Rockefeller'ın Eisenhower'a yazdığı mektup iyi bir örnektir. Oltaya yakalanmış balığın yeme ihtiyacı yoktur. Bu noktada Dışişleri Bakanlığı ile aynı fikirdeyim. Genişletilmiş iktisadi yardım, örneğin Türkiye'ye bazı hallerde düşünülenin tersi sonuçlar verebilir. Yani bağımsızlık eğilimini artırıp mevcut askeri paktları zayıflatabilir. Rockefeller'ın mektubu, ABD'nin Türkiye'ye bakış açısının da belgesidir. Kısacası Uğur Mumcu olayı Uğur Mumcu yöntemiyle sorgulanmadı. Hukuk bir yana bırakılarak kanıtlar göz önünde tutulmadı ve adeta saptırıldı. Toplumun Uğur'a olan sevgisi hiç dikkate alınmadı. Oysa bu olayın ardındaki güç bellidir ve bilinmektedir. Gizde değildir. Yeter ki ulusal bilinçte aramayı ve sorgulamayı bilelim. Bugün geriye baktığınızda olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülkemiz büyük bir kayba uğradı. Uğur bir toplumu aklın gerçeklerine götürmek, gerçekleri topluma mal etmek için bulunmaz bir düşünce ve eylem adamıydı. Okuyun Mumcu'nun kitaplarını, göreceksiniz o kitaplarda tahrik yoktur, gerçekler vardır. Hep bunu düşünmüşümdür. Uğur öldürülmeseydi ne olurdu diye. Uğur sayesinde toplum doğruyu arar bulurdu. Uğur'un misyonu buydu. Uğur Mumcu Cumhuriyeti yıkma girişimlerine yaşamını adayarak karşı çıkmasının bedelini ödedi. Türkiye bugün onun düşün yaşamımızdaki yokluğunun acısını yaşamaktadır. Onun düşünceleri turnusol kağıdı gibi gerçeklerin rengini belli ederdi. Onu bunun için çok arıyoruz. 12 Mart'ı ve getirdiklerini göz ardı ederek ne 12 Eylül'ü ne de günümüz Türkiye'sinin sorunlarını algılayabiliriz. Emperyalizmin petrol bölgesini denetim altında tutmak için yıllardır çevirdiği düzenleri gördüğümüz halde yine de gerçekleri sırt çeviriyoruz. Eylül 2008. 32. ayrımın sonu, sayfa 408.